Ayrım 14.
Liman Paşa çıkarmanın başladığı sabah Gelibolu'daki karargahından ayrılıp Saros'a gider. Güneyde kıyamet koparken gece de orada kalıp ancak ertesi günü döner. Liman Fonsander sayfa 87-88. Kimseye karar yetkisi de bırakmamıştır. Fahrettin Altay 88. Mustafa Kemal bu sebeple emir almadan harekete geçmek zorunda kalacaktır. Liman Paşa savaşın ilk günlerinde başkomutanlıkça yollanmakta olan takviyeleri bekleyip cephelerden birine hazırlıklı ve etkili taarruz yapacağı yerde birlikleri gece taarruzlarına zorlar. Fahrettin Belen 248. Gelen her yeni birliği cepheye sürerek bu manasız taarruzlarla eritmelerine yol açar. S. Adil 246. 3 Mayıs gecesi 7. tümen ile henüz yoldan gelmiş olan 15. tümeni bir gece taarruzuna kaldırır. Bu taarruzu Alman Albay von Sonderstern yönetir. Dipnot. Bu taarruzun büyük kayıp ve başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sonderstern'in yerine Weber Paşa atanır. İki tümenimiz toplam 16 bin kayıpla geri çekilecektir. S. Adil 247, F. Belen 250. Liman Paşa anılarında 18-19 Mayıs gecesi yaptırdığı ve bize 9 bin kayba mal olan bir başka taarruz içinde şöyle diyor. Bahis konusu taarruzun tarafımdan işlenmiş bir hata olduğunu itiraf ederim. Bu hatayı düşman kuvvetini iyi takdir edememekle ve elimizdeki az topçu kuvvetiyle ve çok sınırlı cephaneyle bu işi başaracağımızı önceden hesaplayamamakla işledim. Sayfa 98. Liman Paşa'nın bazı sıra dışı nitelikleri ve özellikle eğitime yönelik başarılı hizmetleri olmakla birlikte, savaşlar gün gün incelenir, belgeler harita yardımıyla okunursa, yalnız bir bölümünü aktardığım yanlışlarının ağır bastığı daha açık olarak görülebilir. Çanakkale zaferi Liman Paşa'nın sonuçları zorlukla ve ancak bol kan dökülerek düzeltilebilmiş yanlış tahminlerine ve yanlış savunma planına rağmen her rütbeden Türk askerinin inanılmaz çabası ve can cömertliğiyle kazanılmıştır. Yine bir Alman olan von der Goltz Paşa'yı saygıyla anan Türk askeri kamuoyu bu yüzden olsa gerek Liman Paşa'ya daima uzak ve soğuk kalmıştır. Dipnot, 3. Kolordu Komutanı General Esat Çıkarman'ın merkez kesimine yapılacağını değerlendirmiş ve Çanakkale savunmasını buna göre planlayıp kurmuştu. Komutanlığın yabancı ele teslimi ve bu planın tamamen tersinin uygulanışı cidden çok üzücüdür ve bize çok pahalıya mal olmuştur. Liman von Sanders'te bir Saros fobisi vardı. Bu nedenle 5. ve 7. tümenleri o bölgeden ayırmıyordu. Nihayet başkomutanlık İstanbul bunun farkına vardı ve 26 Nisan akşamı 5. tümeni güney bölgesine göndermesi için verdiği bir emirle ordu komutanını uyardı. Fakat geç kalınmıştı. Stratejik ve taktik sonuçlar serisi No. 4 sayfa 23-24. Liman Paşa hizmet ve kusurlarıyla zaten askeri tarihlerimizde yer alıyor. İnceleme ve araştırmalarda söz konusu ediliyor. Ama bazı yazarlar törenlerde de adının geçmesini istiyor, geçmemesini eleştiriyorlar. Milli ve kısa süreli bir tören, bir seminer ya da sempozyum değil ki savaş uzun uzun irdelensin, tartışılsın ve Liman Paşa'nın yanlışları ve bunların acı sonuçları açıklanıp eleştirilsin. Bu bakımdan anılmaması, anılmasından daha zarif bir harekettir. Kaldı ki savaşla ilgili törenler havası da amaçları da değişik olaylardır. Bu tür duygu ortamlarında milli değerlerin vurgulanmasından daha doğal ne olabilir? Dipnot. Komutanla ordu aynı millettense zaferi komutana izafe etmek bir gelenektir. Ama komutan ve ordu aynı milletten değilse milli tarihlerde ve genel olarak edebiyatta bu geleneğe pek uyulmadığını gözlüyoruz. İkinci Dünya Harbi'ndeki muharebeler anlatılırken roman, film, televizyon dizisi her milletin kendi komutanlarını ya da birliklerini öne çıkardığına tanık olmaktayız. Çanakkale Savaşı yazarlarından Avustralyalı Alan Moorhead doğal olarak daha çok Anzakları anlatır. İngiliz R.R. James de İngilizleri, Liman Paşa da anılarında Suriye cephesindeki savaşlardan söz ederken Alman komutan, subay ve birliklerine öncelik ve ağırlık vermiştir. Bazı yazarlarda kara savaşlarına katılmış iki kardeş komutanın adını vererek onların anılmamalarını eleştiriyorlar. Esat Bülkat ile Vehip Kalçi paşalar. Niye yalnız ikisinin anılmasını istiyorlar acaba? Çanakkale'deki üst komutanlar bu ikisinden ibaret değil ki. Kolordu komutanı yetkisiyle grup komutanı olan Albay Mustafa Kemal'in dışında 10 kolordu ve grup komutanı daha var. Albay Nikolay Bey, Albay Kanem Giyser Bey, Weber Paşa, Trommer Paşa, Albay Ahmet Fevzi Bey, Çolak Faik Paşa, Mehmet Ali Paşa, M. Fevzi Paşa, Çakmak, Albay Cevat Bey, Çobanlı, Albay Ali Rıza Bey. İçlerinden pek azının bu isimleri bildiğini tahmin ediyorum. Bilenlerin de anmamaları doğaldır. Çünkü bazısı kısa süreli ve geçici komutanlık yapmıştır. Bazısı da önemli sayılabilecek bir savaş yönetmemiştir. Zaten bir savaşa katılan bütün komutanların adları ancak ayrıntılı askeri tarihlerde bulunabilir. Yoksa her tarih kitabı telefon rehberine dönerdi. Elbette yalnız ve önemli olanlar vurgulanacak. Esad ve Vehip Paşalar Yanya savunmasındaki hizmetleriyle ün kazanmış iki komutan. Dipnot: Yanya savunması ve Esad Paşa kitabın sonunda Esad Paşa'nın kendi yazdığı hayat hikayesi var. Fakat Vehip Paşa'nın Güney Grup Komutanı olarak Çanakkale'deki hizmet süresi sadece 3 aydır. 9 Temmuz 9 Ekim 1915. İyi Görgülü 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 79 ve 82. Seddülbahir kesimindeki 11 savaşın yalnız 3'ünde bulunmuş, 8'inde bulunmamıştır. Esad Paşa bile kendi yazdığı hayat hikayesinde Çanakkale zaferine katkıda bulunanlar arasında kardeşi Vehip Paşa'ya yer vermiyor. Yanya savunması ve Esad Paşa sayfa 102. Çanakkale'de en uzun bulunan üst komutanlar Albay Cevat Bey, 3. Kolordu Komutanı Esad Paşa. Dipnot: Esad Paşa da savaşın başından 3 Kasım 1915'e kadar hizmet görmüş, 3 Kasım'da 1. Ordu Komutanlığı'na atandığı için Çanakkale'den ayrılmıştır. Yanya savunması ve Esad Paşa sayfa 102, Çanakkale cephesi 3. kısım sayfa 473 ve Albay Mustafa Kemal'dir. Dipnot: Savaşın başından 10 Aralık 1915'e kadar. Çanakkale savaşlarını ya hiç bilmeyen ya da bildiğine de çarpıtarak anlatan yazarların yarbay, yedeğin yedeği, geri planda görevli, harekat subayı diye önemsizleştirmek için çırpındıkları Mustafa Kemal hakkında birkaç kısa not. Mustafa Kemal savaşa yarbay olarak başlamıştır ama 5 hafta sonra 1 Haziran 1915'te albay olacaktır. 30 Nisan'da Gümüş İmtiyaz Madalyası alır. General Lütfi Doğancı 57. Alayın tarihçesi. Bunu altın ve gümüş liyakat madalyaları izleyecektir. H. Bayur Atatürk Hayatı ve Eseri sayfa 359, Harp Tarihi Dairesi'nce verilen bilgiye göre Sadi Borak Atatürk sayfa 137. Esad Paşa anılarında bu madalyaların verilmesini 27 Mayıs 1915'te kendisinin önerdiğini yazmaktadır. Hayat Mecmuası sayı 29-1959. Kaynak taraması yapmadığı anlaşılan Yalçın Küçük ise şöyle yazıyor: Gelibolu'da hiçbir komutana kahraman denmez. Nitekim madalyalar sultana ve direnişi yöneten en üst düzey komutanlara veriliyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 255. Yalçın Küçük'ün bu tür dayanaksız yorumlarına ve gerçeğe aykırı iddialarına daha çok tanık olacağız. 8 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilir. Bu görevi Çanakkale'den ayrıldığı tarih olan 10 Aralık'a kadar sürecektir. Anafartalar Grup Komutanı olarak emri altında 3 kolordu, 2. 16. ve 15. kolordular toplanır. Dipnot: İyi Görgülü 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 93. Bu ordu komutanlığı niteliğinde bir komutanlık demektir. Çanakkale Savaşı boyunca Liman Paşa dışında hiçbir komutan bu kadar uzun zaman, bu kadar çok birliğe ve bu kadar geniş bir alana komuta etmemiştir. Kısmi başarısı vardır, rolü abartılmıştır ve benzeri iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını ayrıntısıyla göreceğiz. Çanakkale Mustafa Kemal'siz ne anlatılabilir ne de anlaşılabilir. Sonuç: 76 bin şehit ve 300 bine yakın gazi, tek tek anılamayacağına göre ister istemez bir seçme yapmak zorunlu. Mustafa Kemal'in en başta anılmasının kimseye haksızlık olmadığını göreceğiz. Fakat Esad Paşa da Çanakkale'de kesin sonuç sağlayan Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'dır diyor. Yanya savunması ve Esad Paşa sayfa 102. Onunla birlikte elbette 18 Mart kahramanlarını ve Yahya Çavuş'tan Esad Paşa'ya kadar birçok kahramanı da anmak gerekir. 5-6. Mustafa Kemal'in rolünün sonradan büyütüldüğü. Çanakkale Savaşı'nın ayrıntılarına girmeden önce Yalçın Küçük'ün bazı sağcı yazarlarca da paylaşılan bir iddiasına yer vermek istiyorum. Yalçın Küçük kesin bir dille diyor ki, Kemal Paşa için parlak bir askeri geçmiş yaratmak için bulunabilen ve seçilen tek yer Gelibolu oluyor. Yaptıklarından dolayı zamanında bir kahraman sayılmıyor. Kahramanlığının ilanı çok sonraki yıllara denk düşüyor. Dipnot: Yalçın Küçük kitabının bir başka sayfasında da şöyle yazıyor: Kemal'in Anafartalar kahramanlığı ilk kez hevesli ve genç bir gazeteci yazar olan Ruşen Eşref tarafından 1818 yılı Mart ayında ortaya atılıyor. 1919 yılı yaz ortalarında gelindiği zamanda bile kahraman susuzluğu yaşayan ülkede bunun fazla tutmadığı anlaşılıyor. Sayfa 398. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 248. Ve Vakkasoğlu da diyor ki, 1919'da halk ve hatta münevver zümre aydınlar Mustafa Kemal Paşa'yı tanımamaktadır. Son Bozgun 3. cilt sayfa 19 dipnot. Ama tanıklar ve belgeler tam tersini söylüyorlar. Esad Paşa: Bugün yani 11 Mayıs 1915 Enver Paşa yaverleri ve erkan-ı harbi kurmayları ile karargahıma geldi. 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal Bey'in karargahı hala Kemal yerindeydi. Dipnot: söz konusu bu yere bu adı 3. Kolordu Kurmay Başkanı Fahrettin Bey Altay vermiştir. Fahrettin Altay 10 yıl savaşı, sayfa 93. Esat Paşa'nın da anılarında şöyle diyor: bu tarihi adın günlük emirle yapılmasını ve haritalara kaydını emrettim. Esat Paşa'nın hatıraları, hayat mecmuası sayı 30-1959. Oraya gittik. Enver Paşa Mustafa Kemal Bey'i kucakladı ve bugüne kadar göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı takdirlerini bildirdi. Esat Paşa'nın anıları, sayfa 83. Dipnot: Esat Paşa 1936'da gazeteci Selahattin Güngör'le yaptığı uzunca konuşmanın bir yerinde şöyle diyor: hayatımın son yıllarında duyduğum en büyük zevk, memleketi kurtaran o harikulade şahsiyetle bir zaman silah arkadaşlığı yapmış bulunmamdır. S. Güngör, Kumandanlarımızın Harp Hatıraları, sayfa 34. Vecihi Timuroğlu: M. Emin Yurdakul'un 1915 Eylül'ünde Tan Sesleri diye bir şiir kitabı yayımlanmıştır. Bu kitapta Ordunun Destanı adlı uzun bir manzume yer almaktadır. 15 Eylül 1915 tarihini taşıyan bu manzumenin ilk dörtlüğünde Mustafa Kemal'den söz edilir. Sanıyorum Türk şiirine Mustafa Kemal adı bu şiirle girmiştir. Aktaran Oktay Akbal, 28-3-1992 Milliyet Gazetesi. Dipnot: ey bugüne şahit olan Sarp Hisarlar, ey kahraman Mehmet Çavuş siperleri, ey Mustafa Kemallerin aziz yeri, ey toprağı kanlı dağlar, yanık yerler. Ali Fuat Türk geldi. Anafarta hücumu Gazi Hazretlerinin himmeti mahsusaları ile defolundu ve kendisi Anafartalar Kahramanı ünvanını ihraz eyledi, yani kazandı. Görüp işittiklerim, sayfa 118. Eski Sultan Abdülhamit: hayatımın en karanlık günlerini bu devrede yaşadım. Gazeteler Çanakkale'de düşmanın durdurulduğunu, büyük zayiata uğratıldığını yazıyorlardı. Ben bir türlü bu haberlere inanamıyordum. Fakat İngiliz ve Fransız donanmasının Çanakkale boğazını zorladığı ve giremediği bir hakikatti. Çıkartma yapmaya muvaffak olmuş ama ordumuzun karşısında mıhlanıp kalmıştı. Her vasıta ile cepheden haber almaya çalışıyordum. Muhafız kumandanı Asım Bey'i sık sık saraya göndererek sahih, yani doğru malumat almak için çırpınıyordum. İşte bu sırada Rabbime şükürler olsun ki ummaya bile cesaret edemediğim zafer haberi ulaştı. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal Bey adında bir miralay, yani albay kazanmış. Allah devletime hizmeti geçenlerden razı olsun. Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri, sayfa 158. Lütfi Simavi. Lütfi Simavi'nin anıları ilk defa 1924'te yayınlanmıştır. Bu gezide o sırada İstanbul'da bulunan Çanakkale kahramanlarından Mustafa Kemal Paşa ile Miralay Naci Bey Eldeniz'de bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'yı ilk defa olarak 1917 yılı Aralık ayında Sirkeci Garı'nda, o vakitki Veliaht Vahdettin Efendi'nin beraberinde Almanya'ya gideceğimiz gün gördüm. Trene bineceğimiz sırada orada bulunan bir zat "tanışmıyor musunuz?" diye sorarak bizi birbirimize takdim etti. Çanakkale'deki övünç ve gurur verici hizmetleriyle herkes gibi ben de kendisini gıyaben tanıyordum. Fakat şahsen görüşmemiştik. Hizmetlerinden ve başarılarından dolayı kendisini orada tebrik ettim. Tanışmaktan duyduğum şeref ve iftihar duygularımı bildirdim. Osmanlı Sarayı'nın son günleri, sayfa 356-381. İsmail Hakkı Oktay, Vahidettin'in damadı. Vahidettin Efendi bu seyahate çıkarken kendisine refakat etmek üzere o zaman Anafartalar kahramanı diye anılan Mustafa Kemal Paşa'yı da yanına almıştı. Yan yalan Ankara'ya, sayfa 329. Ruşen Eşref Ünaydın: ben Kanice müdafiği Tiryaki Hasan Paşa ile yahut Plevne Aslanı Gazi Osman Paşa ile görüşmek mukadder olsaydı, bugünkü muhavereden, yani konuşmadan, daha fazla mı bir heyecan duyacaktım? Memleketin en tehlikeli zamanlarında can verircesine vazife başına atılan bu kahramanın elini sıktım. İçimde ona karşı derin bir hürmet, bir İstanbul çocuğu ruhuyla derin bir şükran olduğu halde yanından ayrıldım. 28 Mart 1918. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat, sayfa 48-91. Hamit Matbaası, İstanbul 1930. Bu mülakat ilk olarak 1918 yılında Yeni Mecmua'nın Çanakkale özel sayısında yayımlanmıştır. Dipnot: Tarih ve Toplum Dergisi'nin 16. sayısında 1985 Yeni Mecmua'nın bu özel sayısı hakkında geniş bilgi var, sayfa 62-65. Rıza Tevfik: Aşiyan'da Tevfik Fikret'e yapılan ilk anma töreni için geldiği zaman kendisini kapıda karşılamış ve ihtifale başlamadan evvel orada bulunanlara ve Tevfik Fikret'in eşine Anafartalar kahramanı meşhur Miralay Mustafa Kemal Beyefendi diye takdim etmiştim. 19-8-1918, biraz da ben konuşayım, sayfa 49. B. Zekeriya Sertel: Osmanlı tarihinin en şerefli bir sayfasını işgal edeceğine şüphe olmayan Çanakkale başarısı orada çarpışan Türklük ruhunu, Türklük fedakarlığını ispat ettiği gibi bir de Mustafa Kemal gibi büyük bir kahramana malik olduğumuzu gösterdi. Tarih Çanakkale vakasını kaydederken hiç şüphesiz Mustafa Kemal ve Cevat Paşa'ların isimlerini de altın harflerle yazacaktır. Büyüklerini tanımak mecburiyetinde olan gençlik Mustafa Kemal adında belleklerini eklemeli ve kurtarıcılarımızdan birinin de o olduğunu unutmamalı. 20 Mart 1919 Büyük Mecmua 3. sayı Aktaran M. Kaplan Devrin Yazarları 1. cilt sayfa 84 Kont Sforza Mustafa Kemal'in ünü halk arasında yaygındı. 1919 Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 101 Amiral Kaltorp'tan Lord Curzon'a Çanakkale Savaşı'nda ün yapmış bulunan Mustafa Kemal Paşa 23 Haziran 1919 Bilal Nevşimşir İngiliz Belgelerinde Atatürk 1. cilt sayfa 26 Amiral Webb'den Sir Robert Graham'a. Çanakkale Savaşı'nda bir hayli ün yapan Mustafa Kemal, Sadrazam tarafından Samsun'a müfettiş olarak gönderildi. 28 Haziran 1919 E. Ulubelen sayfa 192 belge sayısı 433. Albayrak gazetesi Erzurum. Anafartalarda milli şerefi tarihin bugünkü nesilden beklemekte olduğu kutsal görevi yükselten ve yücelten bu saygıdeğer komutanı, bugün de milli mücadelenin başında görmek mutlu bir görüntüdür. 14 Temmuz 1919 C. Dursunoğlu Milli Mücadele'de Erzurum sayfa 94 L'Illustration dergisi Kararlı, sert ama iman etmiş olan Mustafa Kemal Paşa dünyaya baş kaldırmıştır. Meslekten askerdir. Çanakkale'de İngilizler karşısında kazandığı büyük zafer anılmaya değer. 26 Şubat 1921 4069. sayı Aktaran İyi Bardakçı Taşhan'dan Kadife Kale'ye sayfa 168-170 Tevhidi Efkar gazetesi Çanakkale'de iki defa İstanbul'u kurtarmış olan Mustafa Kemal Paşa bu defa da vatanı kurtaracaktır. 31 Ağustos 1921 Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. cilt sayfa 21 Arnold J. Toynbee Mustafa Kemal Çanakkale muharebelerinde anafartalarda İngiliz kuvvetlerini durdurduğu zaman hem Türkiye'de hem Almanya'da bir kahraman olarak tanınmıştı. Türkiye sayfa 98 kitabın orijinali 1926'da yayımlanmıştır. Oysa Yalçın Küçük mırıl mırıl ne masallar anlatıyordu. Ortaya çıkardığım bulguların şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 9. Doğru ve bilimsel tarihin benim işaret ettiğim doğrultuda yazılacağından kuşku duymuyorum sayfa 41. Benim geliştirdiğim tezlerden birisi Amasya'yı buluncaya kadar Mustafa Kemal'in hiçbir planda önemi olmadığıdır sayfa 353. Mustafa Kemal parlak subaylar için bir model olmaktan uzak düşüyor sayfa 366. Şimdi ne diyeceğini merak etmez misiniz? 5-7 Çanakkale Savaşı'nı nasıl değerlendiriyorlar? 5-7-1 Genel Değerlendirmeler K. Mısıroğlu Çanakkale Muharebeleri bir savunma harbi olması bakımından milli mücadeleye son derece benzer fakat elde edilen başarı bakımından milli mücadeleyle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir şerefi haizdir. Lozan 1. cilt sayfa 155-156 292-293 Her iki olay da bizim için çok değerli ve anlamlı. Birini ötekiyle karşılaştırmak ne iyi niyet ve mantıkla bağdaşır ne de amaç ve imkanlar bakımından doğru olur. Askeri ve siyasi sonuçları bakımından da tamamen iki ayrı olay. İlki sonu yenilgisiyle bitmiş bir harp içinde kazanılmış şerefli bir muharebe, ötekisi ise kesin bir zaferle sonuçlanmış şerefli bir harp. Yazar sırf liderine karşı olduğu için milli mücadeleyi küçültmek amacıyla Çanakkale'yi büyütüyor. Aksi gibi Çanakkale zaferinde Mustafa Kemal'in de büyük rolü ve payı var. Öyleyse ne yapmalı da bu rolü ve payı küçültmeli? K. Mısıroğlu, G.R.Y.T. Ansiklopedisi yazarları ve Yalçın Küçük bunu sağlamak umuduyla şöyle bir yöntem kullanmışlar. Çanakkale savaşları ile ilgili ister Türk ister İngiliz tüm askeri tarih kitaplarından ilke olarak yararlanmıyorlar. Dipnot, K. Mısıroğlu Harp Tarihi Dairesi'ni tam bir Kemalist telkin altında yetişen subaylardan kurulu diye niteliyor. Lozan 1. cilt sayfa 43. Yalçın Küçük de savaş tarihi arşivlerini tarih eğitimiyle hiçbir ilgileri olmayan emekli subaylara açmak, tarihi örtmeye çalışmak demektir diyor. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 634. Bu yüzden Türk harp tarihlerinden yararlanmaktan kaçınıyorlar. İngiliz harp tarihinden de uzak duruyorlar. Çünkü o da Mustafa Kemal övüyor. Ne yapsınlar? Zorunlu olarak dedikodu tarihçiliği yapıyorlar. Bazı gelişmeleri anlatmak için alıntı yapmak zorunda kalırlarsa, Mustafa Kemal'in övüldüğü kısımları büyük bir dikkatle atlıyor ya da zorlama yorumlarla gölgelemeye çalışıyorlar. Bazı kitap ve anılardan amaçlarına denk düşen cümleler, parçalar, bilgi kırıntıları toplayıp kendi niyetlerine uygun bir mozaik oluşturuyorlar. Dipnot. Mesela Mısıroğlu esas olarak Yalçın Küçük'ün bile Mustafa Kemal'e kinle dolu İngiliz istihbaratçısı diye nitelediği Tarih Üzerine Tezler 5 sayfa 42, Yüzbaşı H.C. Armstrong'un Grey Wolf, Bozkurt adlı tartışmalara yol açmış içinde pek çok yanlış bulunan kitabına dayanıyor. Armstrong ve kitabı hakkında ileride kısa bilgi sunulacaktır. Türkiye'ye sokulması yasaktı. 19 Mayıs 1919'a kadarki bölümü Peyami Safa'nın çevirisiyle Sel Yayınları arasında çıkmıştır. Bizi de bu kitabın bu kısmı ilgilendiriyor zaten. Bozkurt'un tamamı 1996'da Arba Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Çeviren Gül Çağalı Güven. Mısıroğlu bir yerde de İngiliz gazeteci Ahmet Bağlet'in La Vérité sur les Dardanelles adıyla Fransızca'ya çevrilmiş olan orijinali The Uncensored Dardanelles. Londra 1927 kitabından bir paragraf aktarıyor. Fakat bu iki yazarın savaş hakkında verdiği bilgilerin tamamını aktarmıyor. Olayların tarihlerini değiştiriyor, maksadına göre bir düzenleme yapıyor. Göreceğiz. G.R.Y.T. ansiklopedisi yazarlarının dayanakları ise 1915'te Çanakkale'de Türk adlı tek bir kitapçık. Kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1957 yılında orta öğretim öğrencilerine parasız dağıtılmak için bastırdığı 103 sayfalık bir anma kitabıdır. Ama Genelkurmay'ın yayımladığı kitap diye tanıtıyorlar. Birinci cilt sayfa 101. Kitapta Harp Tarihi Dairesi'nce hazırlanmış 14 sayfalık basit bir Çanakkale Savaşı özeti var. Gerisi anı, şiir ve fotoğraf. Çanakkale Savaşı ile ilgili bütün bilgilerinin kaynağı işte bu 14 sayfalık basit özet. Ayrıca Liman von Sanders'in anılarıyla General Hamilton'ın güncesinin de tamamını değil, Hayat Tarih Mecmuası'yla yıllar boyu Tarih Dergisi'nde yayımlanmış özetlerini okumuşlar. Birinci cilt sayfa 81-139. Bu bilgi düzeyiyle gerçekleri tersine çevirmeye yelteniyorlar. İnsan 6 ciltlik ansiklopedinin gayri resmi mi yoksa gayri ciddi mi olduğuna karar veremiyor. Yalçın Küçük ise R.R. James'in ve A. Moorhead'in kitaplarından yararlanıyor ama ikisini de dikkatli okumamış. Okusa Çanakkale Savaşı'nı kavrardı. Şöyle bir tarayıp ya da birine taratıp yalnız işine gelen birkaç paragrafı almış. Mustafa Kemal'i öven bütün bölümlerin uzağından geçiyor. Arada bir bazı ciddi kaynaklara gönderme yaparak sahte bir bilimsellik havası yaratmaya çalışıyorlar ama hepsi dekoratif. Hiçbir gönderme esaslı bir konuda değil. Kaynaktaki bilgiyi de ya abartıyor ya da değiştiriyorlar. Seçtikleri bu maksatlı ve kısır yöntem yüzünden Çanakkale Savaşı'nı öğrenememişler. Bunun için de en basit ayrıntılarda bile yanılıyorlar. Bilgi boğuşluklarını yakıştırmalar ya da mantık dışı yorumlarla dolduruyorlar.